Ayrım 10, sayfa 72. Azrail güzelleri sever demişti bir seferinde Mihriban Ayda'ya. Yaşlı insanların son nefeslerini almakla uğraşmadığı zamanlarda genç ve güzel kızları ziyaret edip onlarla flört eder. Kızların bedenlerinde gizemli ürpertiler uyandırır, tepeden tırnağa kadar. Ama özellikle de meme uçlarında ve bacaklarının arasında. Eğer güzel kız bu ürpertiye teslim olursa, dizleri gevşeyip titreyince, yerlere düşüp verem oluncaya kadar Azrail ölüm kucaklamasını sürdürür. Sonra kızı bırakır, birkaç ay sonra geri döner ve güzel kızı karılarının arasına katmak üzere alır götürür. Ama sonra İpek Atölyesi'nde çalışan yaşlı ve bilge bir kadın Ayda'ya şöyle demişti. Eğer Azrail'in seni okşadığını hissedersen onu it ve de ki, şimdi git, ömrümün kışında geri gel. Ardından 3 nar tanesi yut. Azrail seni rahat bırakır gider. İyi ama nar taneleri Havva anamızın cennetten kovulmasına sebep olmamış mıydı diye itiraz etmişti Ayda. Hangisini tercih edersin gözümün nuru demişti yaşlı kadın. Ölmeyi mi yoksa cennetten kovulmayı mı? İşte Ayda o gün berberde genç adamın öpücüğünde Azrail'in nefesini duyunca şimdi git ömrümün kışında geri gel diye bağırmış. Sonra dükkanın girişinde duran meyve kasesine seyirtmiş, 3 tane nar tanesi çıkarıp hemen yutmuş. Genç adam geri gelmiş. O kadar uzun bekleyemem, ben hayat meleğiyim demiş ve hızla tekrar çıkmış gitmiş. Bütün kadınlar şaşkınlık içinde nefeslerini tutmuşlar. Adam çok yakışıklı bir gençmiş. Tıpkı kamelyalı kadındaki Robert Taylor'a benziyormuş. Hatta temel üniforması içinde ondan bile yakışıklıymış. Evet, bir berberin oğluymuş ama ülkesi için savaşan, seçkin tabaka mensubu bir genç. Geleceği parlak bir genç. Berber, Ayda'nın saçlarını ipek bir kurdeleyle bağlayıp kıza geri vermiş. Bunu sakla kızım, demiş. Bu saçlara paha biçilmez. İstersen onlarla bir peruka da yapabilirim. Sonra daha küçük bir makasla Ayda'nın kısa saçlarına biçim vermeye başlamış. Tam ense kökünden başlayıp önlere doğru daha uzun tutarak çenesinin hizasında düzleştirmiş. Sonra bütün saçları öne tarayıp eline kalın bir tutam almış ve onu kesip kakül yapmış. Berber dans eder gibi hareketlerle tüy gibi saçları parmaklarının arasında kaydırıyor, uzunlu kısalı tutamlara düzgün bir biçim veriyormuş. Sonunda işini tamamlamış. Bitti işte, demiş ve Ayda'ya başının arkasını da görsün diye küçük bir ayna uzatmış. Tıpkı Clara Bow'unkine benzeyen mükemmel bir saç modeli. Kusursuz bir oğlan saçı ama bir mucizenin bir daha geri gelmemek üzere kaybolduğunu hisseden öteki kadınlar gözyaşlarına boğulmuşlar. Saçları kesildikten sonra Ayda'nın büyük bir değişikliğin eşiğinde olduğuna kanaat getiren Mihriban, kızını tekrar Kum Baba'ya götürmüş. Güzellik merakına gem vurmalısın kızım, demiş evliya, kahve telvesini okuyarak. Yoksa bu senin felaketin olacak. Ama ne felakete ne de kadere inanan Ayda, ihtiyar adamın kehanetine sadece kahkaha atmış. Saçlarını kaybetmenin yanı sıra, sonraki birkaç hafta içinde iki önemli olay daha geldi Ayda'nın başına. Masumiyetini kaybetti ve güzellik kraliçesi seçildi. İpekçi ailesinin hanımları, Esma'nın çok önemli bir olayda kullanması için Ayda'ya gönderdiği çeyiz sandığında yıllardır bekleyen harikulade krep damur kumaşı çıkardılar ve Ayda'ya filmlerde gördükleri türden muhteşem bir tuvalet diktiler. Dünyanın en güzel ama en sade tuvaletini. Ayda'nın güzellik tacını giydiği an herkesin anılarında silinmez bir yer edindi. Ağızdan ağza dolaşan sakız gibi uzayıp giden bir hatıra oldu. Ayda, kalçalarının altına inen krem renkli mayosunun üzerine giydiği kenarları benekli ermin kürklü gece mavisi peleriniyle inci dişli ve şişkin memeli diğer güzellerle birlikte belediye lokalinin podyumunda geçit yapmış. Jüri tam oyunu kullanacağı sırada kapı açılmış ve frakı, silindir şapkası, beyaz pelerinliyle o içeri girmiş. O müthiş sihirbaz. Derler ki Ayda'ya bir an bakmış, sonra bütün gece boyunca çevresindeki hiçbir şeyle artık ilgilenmemiş. Ayda işte bu büyük adamın Atatürk'ün önünde eğilmiş. O da Ayda'nın başına altın renkli tacı yerleştirmiş. Senin ailen gibi ben de pek güzel kadının yaşadığı Balkanlardan geliyorum demiş Atatürk Ayda'ya. Makedonya, Sırp, Eflaklı, Romen, Bulgar, Selanikli, Trakyalı, Arnavut, Sloven, Hırvat, Transilvanyalı, Karadağlı, Besarabyalı, Moldovyalı, Bosnalı. Birçok güzel kadın gördüm hayatımda ama hiçbiri senin gölgen bile olamaz. Ömrüm boyunca seninki kadar melek gibi bir yüz, ışıltılı bir ruh görmedim. Sen bütün kadınlardan bir mücevher taşıyorsun. Onların seslerini, geçmişlerini yansıtıyorsun ama onların aksine geçmişe ait değilsin. Sen modern dünyanın simgesisin. Bütün çağdaş kadınlara örneksin. Ben yıllardır bunu arıyorum. Yeni doğmuş bir ulusun görüntüsünü. İşte seni Türkiye güzeli ilan ediyorum. Sonra Atatürk'ün gözleri Ayda'nın dekoltesinden görünen küçücük ay yıldızı doğum işaretine takılmış. Bayrağımızdaki ay yıldız gibi. Görüyorum ki demiş büyük adam. Sende bunun her işareti var. Ayda'nın önünde eğilmiş. Ayda inci gibi dişleriyle gülmüş, kıpkırmızı olmuş ve özenle kesilmiş kâküllerinin altından nazlı nazlı gözlerini kırpıştırıp birden ağlamaya başlamış. Herkes nefesini tutmuş. Atatürk özenle katlanmış, üstüne MKA işlenmiş mendilini çıkarıp Ayda'ya uzatmış. Unutulmaz bir anmış bu. Yarışmadan sonra bütün konuklar ziyafete davet edilmişler. Kadınlarla erkekler başka türlüsüne karışmaya alışık olmadıkları için yağlı boya ve su gibi birbirlerinden ayrılmışlar. Ud, ney, tambur, keman ve teften oluşan beşli bir Alaturka müzisyen grubu yerlerinde kıpırdanmış. Atatürk'ün yaverlerinden olan İtalyan kökenli Rum bir akordiyoncu müziğe eşlik etmiş. Çal paralar çarpılmış, ney yüzünlü ezgiler üflemiş. Müzisyenler beceriksiz bir giriş yaparak pes perdeden tangoların tangosu La Comparsita'ya başlamışlar. Parça ağır bir tempoyla başlamış. Düşük hızda çalınan bir plak gibi. Ama müzik hemen toparlanmış, canlanmış. Sirklerdeki müzik gibi şatafatlı, barok bir tempo kazanmış. Atatürk hanımların grubuna doğru yürümüş ve Ayda'nın önünde eğilerek selam vermiş. Göbek atmayı bilmesine rağmen Ayda o güne kadar hiç vals veya tango bilmezdi. Ama şimdi o bir kraliçeydi ve bizzat Cumhurbaşkanı onu dansa davet ediyordu. Ayda pırıl pırıl gülüşüyle gülümsemiş ve Atatürk'ün kolunu beline dolamasına izin vermiş. Ah o krep damur kumaşın dokunuşu ve kendinden geçmiş bir halde pistte ilerlemiş. Parke pistin üstünde bir çift kuğu gibi süzülerek dans etmeye başlamışlar. Herkes nefesini tutmuş, onları seyrediyormuş. Atatürk, aklının dikine gitmeye alışık olan bu yeni yetme güzelin üzerinde öyle bir egemenlik kurmuş ki Ayda hiç direnmeden kendisini teslim etmiş. Sanki bu ilk dansları değilmiş gibi uyum içindeymişler. Akordiyon titrek ezgisini çaldıkça Ayda da güzel kalçalarını ve biçimli omuzlarını ahenkle hareket ettiriyormuş. Kusursuzca kolalanmış, beyaz şantum bir ceket ve beyaz papyon kravat takmış, güneşten rengi açılmış saçlarını özenle arkaya taramış olan Atatürk ise ilerlemiş yaşına rağmen rahat ve akıcı adımlarla dansı yönetiyormuş. Yeni cilalanmış parke zeminde zor figürler sergileyerek, çetrefilli adımlar atarak Ayda'yı bir belinden tutup arkaya doğru eğiyor, bir kollarından tutup döndürüyormuş. Herkes Ginger Rogers ile Fred Astaire'ı seyreder gibi bakıyormuş onlara. Unutmayalım ki Atatürk, sert tavırlı politikacıların ve çatık kaşlı diktatörlerin aksine olağanüstü zarif ve kibar bir adamdı. Söylendiğine göre gençliğinde tangoyu ünlü Arjantinli Carlos Gardel'in bizzat kendisinden öğrenmiş. Uygun bir fırsat doğunca da danslarıyla halkının gözlerini kamaştıracağı anı bekliyormuş. Balodaki diğer erkek konuklar başkanlarını taklit ederek birer birer kadınlar grubuna ilerlemişler. Dansa davet etmişler eşlerini, hemşirelerini, kızlarını. Ah ne geceymiş ama! Beşli adımlarla başlayan tango, kısa zamanda mucizevi bir biçimde dans etme zevkine dönüşmüş. İnsanlar önüne geçemedikleri şehvetli bir ritimle dalgalanmaya, bedenlerini kıvırmaya başlamışlar. Dans edenler zeybek oynar gibi parmaklarını şaklatarak tangonun beşli ritminin aksine dokuz vuruşlu zeybek havalarına uymuşlar. Ama her şey o kadar kendiliğinden oluyormuş ki. Orkestranın liderliğini ele alan akordeoncunun çaldığını taklit eden müzisyenler, sınırlı repertuarlarını La Violettera, Vida Mia, El Esquinaza ve Jalousi gibi parçalarla zenginleştirmişler. Gördükleri manzara karşısında gülmek mi, ayıplamak mı gerektiğine karar veremeyen, başörtülü nineler ise dualar okuyarak ve tesbih çekerek dans edenleri seyrediyorlarmış. Gecenin sonunda Atatürk, Ayda'yı yaveri Teğmen'e teslim etmiş evine götürsün diye. Bu Teğmen kim olsa beğenirsiniz. Berberin yakışıklı oğlu değil miymiş? Atatürk bunu yapmasaydı keşke. Derdi ipekçiler. Ama kader işte. Kısmetin önüne kim geçebilir? Kader insanın alnında yazılıdır derler. Atatürk'ün kısmeti de hiçbir zaman bir aile sahibi olamamakmış. Belki bu yüzden sonraki yıllarda tam 10 çocuğu evlat edindi. Sabır, strateji, hücum ve geri çekilme konularındaki muhteşem yeteneği onu dünyanın en iyi askeri liderlerinden biri yapmasına rağmen gençliğin gücünü hesap edememiş. Ne büyük bir yenilgi ailemiz için. O geceden sonra Ayda, ona hayatta birdenbire her istediğini elde etme gücü veren esrarengiz bir büyünün etkisi altına girdi. Ama hala cismani sınırlılıklar dünyasında yaşadığı için bu gücün farkında bile değildi. Önünde sonsuz bir dünya açıldığı halde aşk meleğinin cinsel dürtüsüyle yanıp tutuşan bedenine tutsak düştü. Kaderine karşı çıkmanın imkansızlığıyla karşılaşmıştı. O gece balodan dönerken neler oldu? Kimse kesin olarak bilmiyor tabii. Ama çok kişi Teğmen'in Ayda'yı saraya götürdüğü şekilde dedikodu ediyordu. Teğmen gümüş renkli arabada sabaha kadar oturup beklemiş güya. Bazıları balodan sonra Teğmen'in gümüşü benzi Çamlıca'ya sürdüğünü hayal ediyordu. Tepeye vardıklarında Teğmen otomobili durdurmuş, Ayda'nın krep damur eteğini dudaklarına götürmüş. Ayda, Atatürk ve genç Teğmen dışında hiçbirimizin asla bilemeyeceği sırlardan biridir bu. Kimse Ayda'nın tuvaletinin eteğindeki pembe renkli lekeyi temizlemeye kalkışmadı. Bir onur nişanı gibi göründü o leke. Daima saklanması gereken bir nişan olduğundan kimse bir an bile şüphe etmedi. Kadınlar elbiseyi özenle katlayıp Ayda'nın çeyiz sandığına yerleştirdiler, kutsal bir yadigar gibi. O tuvalet daha sonra Ayda'nın yeğeni Amber'e miras kalacaktı. Teğmen artık her gün Atatürk'ün arabasıyla Ayda'yı almaya geliyor ve sabaha karşı getiriyordu. Ailedeki herkes Ayda'nın büyük öndere götürüldüğünü varsayıyordu hüsniyetle ve herkes bu çiftin nerede olduğunu, neler yaptığını, aralarında geçen konuşmaları bilmeye can attığı halde kimse tek bir soru sormaya kalkmıyordu. Ayda da ağzını sımsıkı kapalı tutuyordu. Öğlenlere kadar uyumaya başladı Ayda. Günün geri kalanında ise nadir çiçekler ve kuşlarla dolu odasına kapanıyor. Gizemli aşığının gönderdiği kutu kutu bonbon, çikolata, kestane şekeri, lokum, hayvan biçimli minik acı badem ezmelerini ve meyveleri yiyerek geçiriyordu. Çok geçmeden vücudu dolgunlaşmaya başladı. Aile bu duruma pek sevindi. Çünkü kendileri bütün çabalarına rağmen Ayda'yı tombullaştırmayı başaramadıkları halde besbelli ki gönderilen şekerlemeler mucize yaratmıştı. Çoğunluk böyle düşünüyordu ama ailedeki kadınlar güzellik yarışmasından bu yana Ayda'nın bakışlarında bir boşluk, davranışlarında bir uzaklık ve yalnızlık olduğunu fark etmişlerdi. Genç kız artık giyim kuşamıyla İskender Bey'in yolculuklarından getirdiği paha biçilmez kumaşlar ve elbiselerle pek ilgilenmiyordu. Şehirdeki herkes bir numaralı benzin her akşam ipekçilerin evine geldiğini ve güzellik kraliçesini alıp götürdüğünü biliyordu. Sürüyle uzak akraba, unutulmuş tanıdık kim varsa kapımın eşiğine gelip tanrıçayı yakından görmeye çalışıyor, tanımadık insanlar evi çevreleyen yüksek taş duvarlardan salkım saçak sarkıp kötücül, meraklı bakışlarını üstüme dikiyordu. Bunlara karşı Ayda, mağrur cazibesini dillere destan giysilerini göstere göstere geçip gidiyordu. Ama kendi gözünde yok olmuş gibiydi artık ve başkalarının ihtiyaçlarına kendini kapamıştı. Gizli buluşmalarını sürdürürken bir yandan da bedeni gittikçe olgunlaşıyordu. Kızlar nasıl da annelerinin günahlarını tekrarlarlar. Ramazan'ın son günüydü. Olaylar aynen şöyle gelişti. Bütün aile şafaktan önce sahura kalktı. Gecelikleriyle uykulu gözlerini ovuşturarak yemek salonuna indiler. Sobanın etrafında toplaştılar. Kimse biraz daha boş rüya görmek uğruna gecenin ortasında sunulan bu nefis sahur ziyafetini kaçırmak istemezdi. Hizmetkarlar tepsiler dolusu leziz yemekler taşıdılar. 40 türlü zeytin, her çeşit yemişle doldurulmuş börek ve dolmalar, yeşil, kırmızı ve mor renkli sebze ve meyveler, tulum peynirleri, çerkez tavukları, kocaman midye dolmaları, çeşit çeşit patlıcan yemekleri, yoğurtlu ve naneli işkembe çorbaları, pideler, baklavalar, aşureler, muhallebiler ve helvalar. Herkes parmaklarını yalaya yalaya yiyordu. Ayda her zamanki gibi dışarıdaydı. Papatya ile Sibel aslında oruç tutmuyordu ama aileyle birlikte ziyafet çekebilmek için tutuyormuş gibi davranıyorlardı. Zaten bu yüzden o kadar tombul değiller miydi? Yemeğin ortalarına doğru tanıdık otomobilin sesi işitildi. Az sonra Ayda içeri girdi. Saçları darmadağın, elbisesi bumburuşuk. Karın kısmı sıkılıktan çatlayacak gibi. Elinde ipek böceği kozalarıyla dolu bir kase tutuyordu. Dayısı İskender Bey'in karşısına oturdu ve sanki şam fıstığı yer gibi kozaları birer birer kırıp içlerindeki pupaları yemeye başladı. Herkesin dili tutulmuştu. Güzelim kızları aklını mı yitirmişti? Yarın görücü geliyor dedi Ayda. Sıradan bir şey söyler gibi. Kapıdaki yazıyı kaldırmak gerek. Kadınların tatlı dolu gırtlaklarından sevinçli sesler yükseldi. Mutlulukla iç geçirdiler. İskender Bey Ayda ile gurur duyduğunu söyledi. Onun bu büyük insana kusursuz bir eş olacağından, mükemmel çocuklar yetiştireceğinden emin olduğunu belirtti. Artık gerçek bir kraliçe olacaktı Ayda. Sen ve kocan bir yastıkta kocayın diyerek onu tebrik ettiler. Min Paşa'nın ölümünden beri Ayda'nın babası yerine geçmişti İskender Bey. Ayda sabaha kadar odasında ağladı. Tabii gelin olacak bir kız için herkes tarafından doğal karşılandı bu hali. Ertesi gün büyük önderin temsilcilerini karşılamaya hazırlanan kadınlar heyecan içinde muazzam hazırlıklar yaptılar. Ama heyhat, görücüyle birlikte gelen kim olsun? Berberin karısı. Allah'ın izniyle Ayda'yı yakışıklı Temeloğlu'na istemeye gelmişti. İşte o gün İskender Bey Ayda'nın odasına gidip zaman içinde donmuş kelebeğin bulunduğu kehribar yumurtayı geri aldı. Kaderin yolu gizemlerle doludur. Mütevazi düğünden kısa bir süre sonra genç Teğmen askeri ateşe olarak Almanya'ya gönderildi. Tabii karısı da onunla birlikte gitti. Ayda aile tarihini değiştirebilecek güce sahip olmuştu dedi herkes sonradan. Ama o kendine göre basit bir hayatı tercih etti. Bir berberin oğluyla evlendi. Teğmen ileride büyük bir general olduysa da herkesin gözünde bir pire olarak kalacaktı. Suç güzellikteydi. Ayda gittikten sonra İskender Bey'in yüzü yıllarca hiç gülmedi. En nadide ipekleri arama yolculuklarına son verip buraya yerleşti ve kendine daldı. Geri dönülmez bir biçimde ipek rüyaların boş dünyasında kaybolup gitti İskender Bey. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Robert Taylor, R-O-B-E-R-T-T-A-Y-L-O-R, Clara Bow, C-L-A-R-O, C-L-A-R-A-B-O-W, Crepe d'Amour, C-R-E-P-E-D-A-M-O-U-R, Makedonya, M-A-K-E-D-O-N-Y-A, Sırp, S-I-R-P, Eflak, E-F-L-A-K, Roman, R-O-M-E-N, Bulgar, B-U-L-G-A-R, Selanik, S-E-L-A-N-I-K, Arnavut, A-R-N-A-V-U-T, Sloven, S-L-O-V-E-N, Hırvat, Aş, I, R, V, A, T, Transilvanya, T, R, A, N, S, İ, L, V, A, N, Y, A, Besarabya, B, E, S, A, R, A, B, Y, A, Moldova, M, O, L, D, O, V, Y, A, Bosna, B, O, S, N, A, Ginger Rogers, G, I, N, G, E, R, R, O, G, E, R, S, Fred Astaire, F, R, E, D, A, S, T, A, I, R, Carlos Gardel, C, A, R, L, O, S, G, A, R, D, E, L, La Violetera, L, A, V, I, O, L, E, T, E, R, A, Vide Mia, V, I, D, E, M, I, A, El Escunazo, E, L, E, S, E, L, E, S, Q, U, I, N, A, Z, O, Jalousy, J, A, L, O, U, S, I, E, Benz, B, E, N, Z.